Efendim değerli Erkam Radyo'nun dinleyicileri ve Erkam TV'nin izleyicileri, yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Yine bendeniz Fatih Çiçek, sorularımızla Hayrettin Hocam'a, Gimdes Genel Sekreteri Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir'e sorularımızı yönelteceğiz ve bu soruların neticesinde de istifade etmeye çalışacağız ve bugün konumuz herkesin çok merak ettiği, hatta yorumlarda da sıkça bahsedilen tavukla alakalı konu. Ve programımız içerisinde de programımızın sponsoru Erpiliç'e teşekkür edelim. Ve tavuklarla alakalı tüm detaylara da başlamak istiyoruz. Tavuk çok fazla yediğimiz bir yiyecek olduğu için aslında nasıl yetiştiriliyor? 40-45 günde yetiştirilen tavuklar yenilebilir mi hocam? Bunun detaylarına biraz girmeye başlayalım. Yetiştirilme aşamalarına başlayalım isterseniz. Oradan girelim.
Şimdi oradan alalım meseleyi. Çünkü tavuk başlı başına uzun bir konu. Belki yani bir saat konuşsak konuşabiliriz. Belki birkaç saat. Ama hızlı hızlı temas ederek geçelim bazı meselelere. Şimdi en başta sorulan konulardan bir tanesi şu. Ve kafa karıştıran, hatta bu konuda uzman olmayan bir takım doktor veya işte bir takım değişik meslek gruplarındaki insanların bile buna saldırdığı, konuştuğu çokça konu. 45 günde bu tavuklar nasıl yetişiyor? Burada hormon falan nasıl oluyor? Var mı? Varsa niye buna müsaade ediliyor gibisinden çok soruluyor. Yok. Bu tavuklarda hormon falan yok. Yani bunu çok net söyleyeyim yani. İlaç var mıdır? Vardır. İlaçlara bir şey demiyoruz. Ama ilaçları kullanmalarının sebebi şu. Tavuklar düşünsenize 100 bin, 200 bin, 300 binlik kümeslerde bir sürü civciv, bir sürü tavuk bunlar ölürse ciddi bir ticari zarar. Elbette bunlara bir takım ilaçlar veriliyor. Aşılar yapılıyor. Ama bu ilaç ve aşıların vücuttan arınma süreleri çok önemli. Bu devletin de kontrolündedir. Biz de zaman zaman bunları analizlerle teyit ederiz. Yani bir antibiyotik verildiğinde bunun vücuttan çıkma süresi bellidir. İlacın çeşidine göre. 7 gün, 10 gün, 15 gün. O yüzden devlet der ki, mevzuat der ki sen bir antibiyotik verdiğinde bu vücudu terk edene kadar bu hayvanı kesemezsin. Bu hayvanın etini, sütünü, yumurtasını satamazsın. O yüzden bu çok önemli. O yüzden ne yaparlar? Civcivken aşılarlar. Hastalıklara dayanıklı olsun diye. Ondan sonra da hastalık olma ihtimaline binaen bir takım ilaçlar zaman zaman suyuna ya da yemine verebilirler. Bazı çoğunlukla suyuna veriliyor. Doğal yapmak isteyenler sirke gibi şeyler koyarlar. Ve bu zaten büyümesi esnasında bir zaman sonra keserler. Ve ondan sonra vermezler ilaçları. Ve vücut temizlenir, temizlenir, temizlenir. Ondan sonra kesim ağırlığına gelince kesilir. O yüzden ilaç evet var ama kesim zamanına gelene kadar olmaması lazım. Vücuttan çıkması lazım. Bunun organize edilmesi lazım kümeslerde, çiftliklerde. Ama hormon yok.
Peki
Hormon
bu
niye var
ilaçlar
zannediliyor?
kısa vadede çıkabiliyor mu?
Çıkar tabii. Bazı antibiyotikler 3 gün. Bazı antibiyotikler 1 gün, 2 gün, 3 gün. Bazıları 7 gün. Kullanılan çeşidine göre vücuttan arınma süreleri bellidir bunların. Hormon niye var zannediliyor? Çünkü 45 günde nasıl oluyor da bu hayvan büyüyor? Bizim köyümüzdeki tavuk büyümüyor. Soru bu. Ama ne dedim ben geçtiğimiz programlarda? Dedim ki fabrikasyon usullerle ev usullerimizi kıyaslamayalım. Yanlış yaparız. Biz burada yanlış yaptığımız şey şu. Köy tavuğuyla fabrika tavuklarını kıyaslıyoruz. Bunlar aynı tavuklar değil ki, aynı cins tavuklar değil ki. Bir Almanla bir Rus niye kıyaslayalım? Bir Çinliyle sen Rus'u kıyaslarsan Çinli adamın yarısı kadar. Yani o yüzden kıyas hatası var. Bunun detayı şu. Bu Kanada'da geliştirilen bir ırk. Bir tane değil, birçok ırk aslında. Broiler tavuklar diye geçer. Ticari tavuklardır bunlar. Nasıl geliştiriliyor? İşte David Ağa'nın köyde yaşayan David Ağa'nın çok yem yiyen bir tavuğuyla George Ağa'nın anlayacağımız dilde konuşuyorum. George Ağa'nın çok yem yiyen bir horozuyla çiftleştiriliyor. Ortaya çok yem yiyen bir ırk oluşması sağlanıyor. Sonra işte Jonathan Ağa'nın köyüyle, Hans Ağa'nın köyüyle derken melezleme dediğimiz, hibritleme dediğimiz doğal yöntemlerle seleksiyon denir buna. Onunla bunu çiftleştirmişler. Bununla onu çiftleştirmişler. Ortaya çok yem yiyen, az hareket eden, sosyete, et bağlama özelliği kuvvetli bir ırk geliştirmişler. Bir tane değil, bir sürü. Lohman var, Ross var, Nick var, Nikçik var, Süper Nick var. Yani birçok ırk. Bunların tamamına broiler tavuklar denir. Bunların bir kısmı etçidir. Yani et olarak, ticari olarak değerlendirilir. Bir kısmı da yumurtacıdır. Ve bunların dedeleri de oradadır. Bize değil bunlar. Biz ya oradan damızlık hayvan satın alırız, ya döllü yumurta satın alırız, ya civciv satın alırız. Bu ırklar bize değil. Ya bizim köyde Fatma teyzenin tavuğuyla, horozuyla bu iş olmuyor yani. Bizim ticari işler olmuyor yani. O yüzden
hala mı o döllü yumurta vesaire
tabii
oradan
ki,
satın
tabii
alınıyor?
ki. Ya burada civciv satın alıyoruz. Türkiye'de artık bunların çiftlikleri var, işte tesisleri var. Ama dedelerini, nenelerini ya da döllü yumurtalarını ya da civcivlerini oradan hala satın alıyoruz. Adamlar onu satıyorlar. Yani kartuşu yazıcıyı veriyorlar. Kartuş satarak para kazanıyorlar tabiri caizse. Tohum satarak para kazanıyor. Dolayısıyla şimdi bu bir defa özel geliştirilmiş bir ırk. Bu bir. Bunu şey gibi düşünmek gerekiyor. Ruslar iridir, Çinliler küçüktür. Irk meselesi bu.
Evet.
Yani bu Çin'de de büyük adam var. Rusya'da da küçük insan var. Ama genel şeye baktığımızda, anatomik yapıya baktığımızda ırkların bulundukları iklim koşullarına göre büyük, küçük, geniş, dar, kısık gözlü, çekik gözlü, yuvarlak bu oluyor normal yani.
Yani burada bir ırk oluşturmak istemişler.
Irk oluşturmak.
Tabiri caizse Hitler'in yapmaya çalıştığı konunun bir benzeri tavuklar da var burada.
Ama bunu hani genetik modifikasyonlarla, şunlarla, bunlarla yapmamışlar. Bizim en azından aldığımız yani elimizdeki veriler bunu göstermiyor yani. Biz çok analizler yaptık. Birçok araştırmalar yaptık ama elimizde bu hayvanların genetik olarak modifikasyona uğradığına dair bir delil yok. İslam delile bakar. Şeriat delile bakar. Teknolojik olarak bir hibrit olduğuna dair bir delilimiz de yok. Mesela tüysüz tavuklar evet var. Tüysüz tavuklar gibi bir takım şeyler duyuyoruz. Şimdi yok Türkiye'de bunlar da. Henüz böyle görsellerini görüyoruz, duyuyoruz. Bunlarda bir takım şeyler olabilir. Şüphelerimiz var. Ama bildiğimiz tavuğun, bugün ticari olarak kullandığımız tavuğun ne GDO'lu ne de teknolojik hibritle ilgili bir şüphe olduğuna dair bir delilimiz yok. Tamamen seleksiyon, melezleme, çiftleştirme usulleriyle bunlar ortaya çıkmış. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi, seni ben alacağım şu küçücük oda içerisinde 45 gün boyunca en fazla günlük yani 100-150-200 adım atacak şekilde çok fazla hareket ettirmeden oturtacağım. Burada takılacaksın 45 gün boyunca. Ve ben sana her gün sabah öğle akşam işte baklavalar, kebaplar,
en sevdiğim
yağlı
yemekleri
yemek,
de...
en sevdiğin yemekler, iştah açıcı turşular, İşte şunlar acı biberler falan iştahını da açacağım ki çokça ye. Çokça ye iştahın açılsın falan. Habire bunu yapacağım sana. 45 günde ne olursun?
80 kilodan 120 kiloya
şişersin.
Çıkarım.
Bak normal fizyolojide de bu zaten mümkün yani.
Doğru.
Ben de bugün 45 gün boyunca yiyeyim. Benim arkadaşlarım var, tanıdıklarım vardı. Askerden muaf olmak için habire yemek yiyorlardı. Kilo alayım da muaf olayım diye. Yani bu mümkün yani.
O i̇şte, arkadaşlar da ne kadar güzel hayırlı düşünüyorlarmış.
Yani, evet yani. Dolayısıyla şimdi ırk müsait. Irk zaten müsait ve sen bu ırkı alıyorsun 45 gün gibi kısa bir sürede yüksek enerji değerli bir yem organize ediyorsun. İşte yağlı küspeler, yağlı mısır tohumları, yağlı işte ayçiçek küspeleri. Tabii çok hızlı büyürken bu sefer kemikler gelişmezse kırılmalar meydana gelecek. Kemik taşımayacak vücudu. Bu sefer kemik geliştirici kalsiyum kaynakları, fosfor kaynakları. Yani yemi öyle bir organize ediyorsun ki hem hayvan et bağlasın, çok hızlı kilo alsın, hem de kemikleri de gelişsin.
Bu tabiri caizse hani bir laboratuvarda bir tavuk büyütme gibi bir şeye de giriyor aslında
tabiri
bakarsınız.
Caizse ama şey yok, bir kimyasalla, şununla bununla değil yani. Bir takım yani özel yemler, özel işte uygulamalar, zaten ırk müsait. Zaten çok hızlı büyüdüğü için aslında buna tavuk demek de çok şey değil. Ben tavuk demiyorum, piliç demek lazım bunlara.
Şimdi soru şu aslında burada, insanların sorusu. Biz köydeki tavuğu pişirirken çok uzun sürede pişiriyoruz.
Söyleyeceğim, bağlayacağım onu. Evet, yani iki tane şey bağlayacağım zaten buraya. Şimdi bu çok hızlı büyüdü. Piliç zaten bu. Taze ama köydeki tavuk böyle değil. Niye? Köydeki tavuğu dene, 45 gün boyunca yine ver yem. Ama hayvanın fıtratında bu zaten yok ki. Yani yemiyor, normal yiyor. Bir de hareketli hayvan. Yani... harcıyor yediğini.
Alan da geniş.
Alan geniş. Sen bunu dar alana da koysan zıplıyor hopluyor. Irk da müsait değil. O yüzden hani ırkın müsait olmamasından kaynaklı bizim köy tavuğu bunun kadar gelişemiyor. İkincisi bunun kadar da yem yemiyor. Ondan gelişemiyor. Peki diyor ki mesela bir tane işte onkolog çıkmış. Bunlar canavar. Bunlar işte şöyle bu yemeyin falan gibisinden konuşuyor. Ya sen tavuktan ne anlarsın? Yani git kendi mesleğini yap değil mi? Kümes görmemişsin. Konuşuyorsun diyesim geliyor. Çok da
korkutmak şey da çok şey oluyor hani reytingi artıran bir şey.
Sansasyonel ifadelerle gündem kasmaya çalışan insanlar olarak görüyorum. Ömürlerinde kümes görmemiş insanlar tavuktan bahsediyorlar. Bizim girmediğimiz kümes kalmadı hocam yani. Hani memleketi GİMDES ekibi olarak her tarafı görüyoruz, geziyoruz. Şimdi ayrıca şimdi diyor ki köy tavukları işte uzun sürede pişer. Düdüklüde 3 saatte su biter hayvan hala pişmez. Bu da çok çabuk pişiyor bunu yemeyin. Yani ne alakası var? Yani sen bugün... Kartlaşmış bir keçiyi yersen eti serttir. Kartlaşmış bir koçu yersen eti serttir. Kartlaşmış bir danayı yersen eti serttir. Hayvan ne kadar gençse eti o kadar yumuşak olur. Kuzunun eti niye yumuşak olur? Taze çünkü gençtir. Taze. Oğlak neden yumuşak olur? Taze çünkü gençtir. Buzağı neden? Biz pek tüketmeyiz ama memleketimizde buzağı kesmiyoruz ama yurt dışında var. Buzağı çevirme yaparlar. İşte buzağı etini yerler. Taze çünkü. Bu da böyle. 45 günde zaten gelişti bu. Zaten taze bu. Sen bunu biraz daha geliştirsen 60, 70, 80 günlere çıkarsan daha geç piştiğini görürsün. 120 güne çıkarsan daha geç pişer. Yani daha geç pişmesi bunun sağlıklı olduğunu değil, kart olduğunu gösterir. Yaşlı olduğunu gösterir.
Yani durum şu, oradaki tavukların uzun sürede pişmesi sağlıklı olduğunu göstermiyor aslına bakarsanız.
Değil, tamamen geç pişiyorsa karttır, erken pişiyorsa tazedir. Yani kuzuyla piliç, işte yaşlı bir koçla tavuğu, işte köy tavukları gibi düşünebiliriz. Hani köy tavuğunu pişiriyorum pişmiyor falan, bu daha sağlıklı manasına gelmiyor. Daha kart manasına geliyor sadece. Yani budur yani mesele. Besin değerleri bakımından çok acayip farklılık yok. Şunu diyecektim. Lezzet bileşenleri farklı olabilir bak. Bu ayrı bir konudur. Daha lezzetlidir. Daha yağlı olabilir. Yağ bağlamıştır. Lezzet bileşenleri zaten yağlı, yağlarda çoğunlukla şeydir. Hani çok kuru bir et çok lezzetli değildir. Yağlı oldukça lezzetlenir. Çünkü lezzet veren bileşenler yağda çözünürler. Yağ o yüzden lezzet katar. O yüzden hani daha lezzetli diyebiliriz. Ama daha sağlıklı demek çok mantıklı bir açıklama değil yani. Hani o yüzden hani geç pişmesi, erken pişmesi konusunda ya da hormon konusunda piyasada bilinenin aksine mesele budur. Ama hormon konusu şunu söyleyebilirim. Ben geçen bunu biraz tefekkür ettim, biraz araştırdım. Şimdi çok fazla tavuk yiyenlerde erken ergenlik sorunları gibi bir takım şeyler çıkmış.
Evet, bunu da soracaktım.
Bu tavuklarda kullanılan hormondan değil, tavuk yemekten kaynaklı. Şimdi sen tavuk yersen, yani bir dişi bir hayvanı yersen, dişi hayvanın bünyesinde östrojen var abi. Yani sen östrojeni fazla aldığın için bu böyle. O yüzden hani tavuğun kendisinden ziyade bunun çoğu aslında çokluğu zarar veriyor. Çok tavuk yiyenlerde bu gözüküyor. Ama zannediliyor ki ya ben çok tavuk yedim, bunda hormon var. Hormon var ama yani inekte de bu hormon var. Kadında da bu hormon var. Tavukta da bu hormon var.
Ya yediğimiz her şeyin mizacını aslında bir şekilde insanoğlu alıyor değil mi? Yani yavaş yavaş evet. O noktayı
ya
almaya
sen tavuk başlıyor. Yersen tavuk gibi olursun. Keçi yersen keçi gibi olursun. Ot yersen ot gibi olursun. Hani tabiri caizse.
Ama burada ifrada kaçacak olursan, abartırsın.
Sen şimdi vücudunda östrojen bulunan dişi bir hayvanı yersen çokça bu dişilik özelliği östrojenden geliyor ya, östrojen var ya. Sen bu dişil enerjiyi almış olursun vücuduna. Bu aslında orada bir hormon kullanılıyor olduğundan değil. Sen çok tavuk yediğin için bu durum böyle. Yani bunu da hani söylemiş olalım. Yoksa hormonlar var deniyor ve işi bilmeyenler bunu söylüyor. Genelde işte biraz doktorlar hani bu konularda ya da işte diyetisyenler, insanları bu konuda yönlendirmeye çalışanlar. Lütfen yani ben üzülüyorum. Sahayı bilmeden, konuyu çok detaylı bilmeden bu konularda yorum yapmak çok mantıklı bir yorum olmaz. İnsanları da yanlış yönlendirmek olur.
Yani bazı konularda ne anlatırsanız anlatın bir şekilde ben o yorumları okuyorum. Yorumlara dikkatlice bakıyorum da.
Evet.
Yani ne anlatırsanız anlatın, ne kadar böyle bilimsel tarafıyla ya da işte araştırma sahanın içerisinden konuları ön plana çıkartırsanız çıkartın. Benim aklım yatmadı ya. Ben bu kadar işte tavuğu bu kadar masumlaştıramıyorum diye insanlar bir türlü o konuya giremiyorlar. Ve bu arka planda, alt planda çok sansasyonel bir bilgiye çok müsait bir pozisyon oluştuğu için İnsanlar aynen. da bunu kullanıp hızlıca sansasyonel bir şekilde korku pompalamaya başlıyorlar. Ve sorun oradan kaynaklanıyor. Peki şimdi bu tavukları kesime götürelim mi artık?
Kesime götürmeden önce hatta buna bir örnek daha vereceğim. Bu erken ergenlik, vücutta işte östrojen gibi davranan mesela bir madde daha var. Soya da var bu madde. Mesela izoflavonoidler diye geçiyor bu. Bu soyadaki izoflavonoidler aynı östrojen gibi davranıyor. Eğer soyayı da çok yersen aynı etki meydana geliyor. Yani, yani işte erkeklerde özür dilerim meme büyümeleri, genç çocuk kız çocuklarında erken ergenlik, erken adet, bu hastalıklar, bu rahatsızlıklar. Yani bu aslında gıdanın kendisinden ziyade çok tüketimiyle ilgili zarar veriyor. Ne dedik en başta? Zararlılık ikidir. İzafi zararlılık konusunda insanlar bunu kendilerine göre uyarlayacaklar. O yüzden bir şeyi devamlı yemek, devamlı yemek pek tavsiye edilmez. Tıbbi beslenmeciler, münavebeli tüketimler yapın. Biraz onu yiyin, biraz bunu yiyin, biraz şunu yiyin. Yani Devamlı bir şey yersen ya zararlıysa denir. Oradan belki de devamlı bir etken madde alıyorsun diye
Evet,
bakılır.
evet. Peki şimdi bu hayvanları bir şekilde, düzgün bir şekilde çıkarttık kümesten. Şimdi götürüyoruz. Hani
Evet.
tavukların, hani gezen tavuk diye bir şey var. İnsanların da algısında var ya. Bu tavukların ben şöyle bir espri de yapıyorum bazen. Gezen tavuk arabaya konulup gezdirilip götürülüp o şekilde götürüldü, kesime gitti. Kabrinden de bir espri yapıyorum. O ayrı bir konu ama bunlar şimdi götürüldü ve kesimhaneye geldi. Kesimhanede bu tavuklar nasıl kesiliyor? Bunların
Evet.
tüm detaylarına şöyle bir hızlıca girsek.
Yetişme usulleri halledildi, her şey tamamlandı, kesime geldi. Çok kısa şuraya da girip öyle geleyim.
Tamam.
Deniyor ki bir de kümeslerde bulunan tavuklar stres altında, bu hayvanın strese giriyor, psikolojileri bozuluyor. Gezen tavuklar daha rahat. O yüzden psikolojisi tavuk, bozuk tavuk yersen senin de psikolojin bozulur. Yani hocam böyle şeylere girmeye gerek yok. Yani tavuğun psikolojisini ölçecek bir veri yok elimizde bizim yani. Hani tavuğun psikolojisi bozuldu, panik atak yaptı, İşte kalp çarpıntısı oldu falan. Hayvanlar böyle değiller yani. Hani hayvanlarda böyle bir durum söz
Bu kadar
konusu
detaya girip bu detaylardan bir şey çıkartmaya çalışmak hakikaten de arka
yok.
planında başka bir şey gözlemleniyor.
Hayvanların stresleri var. Hatta rigor mortis dediğimiz ölüm sonrası sertliğe etki eder. Evet, etin tekstürünü etki eder. Bununla ilgili bilimsel verilere vakıfız. Sorun yok. Ama psikolojileri bozuluyor. Kümeste bunlar dar alanda tutuluyor falan gibisinden bir yorum yapmak, hiçbir veri olmadan bu yorumlara girmeye de gerek yok. Çünkü Rabbimiz bir şeyi helal kılmışsa Rabbimizden daha şefkatli olmak ve Rabbimizden daha gazaplı olmayı İslam uleması caiz görmemiştir. Cenab-ı Hak bunu kes ye demişse, ya ben bunu kesemiyorum, kıyamıyorum demek, Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi sen bunu kes dedin ama benim içime sinmiyor, yanlış mı yaptık acaba demeye gelir. Bu doğru bir bakış açısı değildir.
Evet.
Cenab-ı Hak'tan daha gazaplı olmak da caiz değildir. O yüzden Rabbimiz helal kılmışsa bu hayvanları eziyet ettirmemek şartıyla istediğimiz gibi kullanabiliriz demek gerekiyor. Şimdi hayvanı kesimhaneye aldık. Burada birkaç kritik nokta var. Birincisi, deniyor ki fıkıhta hayvan kesileceği esnada canlılık emaresi göstermeli. Baygın olursa bu hayvan bayıldı mı öldü mü şüphesi olacağından dolayı baygın olmamalı. O yüzden hayvanı kesmeden önce elektrik şokuna sokarlar. Bunu sokmalarının sebebi hayvanlar biraz mayışsınlar ya da bayılsınlar. Kasaplar keserken rahat kessin. Bu bir. Bir de hayvan çok çırpınırsa kanatlar kırılmaya başlıyor. Kanat çıkmıyor. Yani sen kebap yaparken işte kanat ızgara yapamazsın artık yani. Bu tahmin değil. Biz şoka sokmadan hayvanları kesim yaptırdık. Şoka sokturarak kesim yaptırdık ve kanat oranlarına baktık. Birinde %60 ila 90 arasında kayıp oldu. Diğerinde %10-15 civarında kayıp oldu. Ciddi oran var. Kanat sektörü biter yani hocam.
Yani bu soruyu soracaktım. Sormaya gerek kalmadı. Yani
Evet.
o hiç sersemletme şeyine girmese daha
Evet,
iyi olmaz mıydı
girmese
diye.
olur. Bunun da yöntemleri var. Üzerinde çalışıyoruz. Birkaç firmamız bunun üzerinde çalışıyor. Çözersek komple kaldırtacağız. Bunun üzerindeyiz. Dua bekliyoruz. Birkaç firma.
Kanatları kırılmayacak bir yöntem,
Evet,
bir
usul.
usul
Bir usul
belirleniyor.
üzerindeyiz
Çok
inşallah.
güzel.
Ama şimdilik biz şurada şunu yaptık. Buradaki tedbirimiz şu. Dedik ki hayvanları bayıltmamanız lazım. Normalde bayıltıyorlardı, bazı yerlerde görmüştük. Hayvanı bayılacak seviyede elektrik veriliyordu. Yani bir suya daldırılıyor. Bir 5-10 saniye kadar çıkıyor. Bu suya daldırılınca işte bir miktar elektrik yiyen hayvan sersemliyor ya da bayılıyor. İşte burada, burası bir kritik noktadır. Buradan çıkan hayvan canlılık emaresi göstermesi lazım. Biz o yüzden buradaki elektrik, voltaj, amperaj ve herz değerlerine bir sınır koyduk. Bu sınırlarımız bizim internet sitelerimizde mevcuttur. Bakabilirler izleyiciler. Yani öyle bir sınırlandırdık ki, bunları çalıştık ama önemli bu sınırlar. Hayvanı öldürmeyecek, sadece kasabın keserken zorlanmaması ve kanat kırıklarının minimum olacağı kadar bir sersemletme olsun. Buna da kerahaten evet diyoruz. Bu zaten gönlümüz rahat evet demiyoruz. Bunu da ilk fırsatta kaldırmaya çalışıyoruz zaten. Bunun
İnşallah.
üzerindeyiz
İnşallah
yani.
muvaffak olunur o
Evet,
zaman.
inşallah.
Peki hayvandan hayvana değişmiyor mu? Bazısı o sersemletme, o ampere dayanıklılık gösterir ve hiç sersemlemez mi?
Kilograma göre değişir. Bazen 38 günlük tavuklar gelir, bazen 45 günlük. Yani 7 gün diye düşünme, 7 gün arasında bazen 1 kilo oynar. Bu
Tabii.
seviyede oynuyor. Evet, buna göre şeyler ayarlanabiliyor. Ayarlar. Biz maksimum sınırı koyduk. Maksimum sınırı da tabiri caizse en zayıf hayvana göre ayarladık. O yüzden garantiye aldık yani işimizi. Bu sınırları geçmeyeceksiniz diyoruz. Hindilerde durum farklı ama. Hindileri zaten bayıltamıyorsun. Hindi kuvvetli yani. Bir kanat çırpıyor seni yere düşürecek kadar kuvvetli bir hayvan. Hele de erkeği ise Hı-hı. daha kuvvetli. Oradaki sınırlar daha farklı. Yani hindinin dişi ve erkeğinde durum daha farklı. Tavuklar için konuşuyorum. Tabii bundan sonra kesime gelecek. Kesimde makinalı kesime biz evet demiyoruz. Buna evet diyen, buna fetva veren hocalar maalesef var. Asla ne Hanefi, ne Şafii, ne Maliki, ne Hanbeli mezhebinde zorlamalı, tekellüflü tevillere de gerek yok. Öyle şeye de girmeye gerek yok. Zaten buna girenler şundan dolayı giriyorlar. 10 tane kasabın yapacağı işi bir tane makine yapsın. Bunu diyen patron. Patronun bunu deme sebebi de tamamen maliyet. 10 tane kasabın maliyetini karşılamak istemiyor. Bir tane makine koyuyor. Ya ben patron daha fazla para kazanacak diye neden fıkhi meseleleri eze eze gideyim?
Evet.
Bakış açısıyla baktık meseleye. O yüzden dedik ki makine kesimi doğru değil. Neymiş efendim? Düğmeye Bismillah diyerek basılıyormuş. Yok bıçağa besmele yazılıyormuş. Yok teyipte besmele çekiliyormuş. Böyle tekellüflü tevillerle bizim fıkıh kurulumuz asla en başından beri hiçbir zaman buna evet demedik.
Binlerce tavuk nasıl elle kesilebiliyor?
Kesilebiliyor. Biz bunları izleyicilerine direkt gösterebiliriz. Yani kesiliyor. Bizim de hani nasıl kesiliyor diye merak ediyorduk. Gerçekten evet. Bir fabrikada 200 bin tane tavuk bir fabrikadan bahsediyorum.
Günlük değil mi?
Günlük. 200 bin tane, 250 bin tane, 300 bin tane tavuk bazen bir fabrikada 20-30 tane kasap münavebeli çalışmak suretiyle, değişimli çalışmak suretiyle gündüz vardiyası, gece vardiyası yedekleriyle beraber bir saat ya da yarım saatlik aralarda değişerek hepsini kesebiliyorlar. O yüzden bizim usulümüz, bizim eğitim verdiğimiz, bizim mülakatımızdan geçen, bizim sınavı yaptığımız, sınavdan geçen, başarılı olmuş Müslüman, itikadında arıza olmayan kasaplar tarafından kesim yaptırtıyoruz. Bu kasaplara da eğitim veriyoruz. Şarttır.
Bu da şart değil mi?
Şart.
Müslüman olmayan kasabın kesimi.
Asla. Müslüman olacak. Bizim mülakatımızdan geçecek. İtikadını biraz sorguluyoruz. Bazı sorular soruyoruz. Sınava sokuyoruz. Eğitim veriyoruz. Yani bütün bunları dan geçemeyen kasap olabiliyor mu? Oluyor. Biz diyoruz ki bu kasaba kesim yaptırmayacaksınız. Bu arkadaşımızın ya itikadında ya sınavında ya kesim usulünde hata var. Dediğimiz de oluyor bazen.
Çok detay ya. Çok
önemli.
Ayrıntı.
Bu detay ayrıntı bizim ayrıntımız değil. Rabbimizin ayrıntısı.
Evet.
O yüzden
evet.
yapmamız lazım.
Peki oraya gelirken tam canlılık emaresi o sersemletme havuzundan çıktı. Canlılık emaresini nasıl görüyoruz? Onu nasıl denetleyebiliriz?
Orada bir personel bulunuyor. Ya da devamlı bizim 2-3 noktada, 2 noktada personeller durması gerekiyor kesimhanelerde. Birisi bu şoktan çıkanların canlılığını kontrol edenler. Birisi de birazdan söyleyeceğim kesim kan akıtma havuzu var. Kan akıtma havuzundan sonra tüy yumuşatmaya girecek. Bir de orada bir kritik noktalar bunlar bizim için. Burada personeller bu hayvanları görüp ayıklamaları gerekiyor. Varsa problem.
Kasap keserken tamamen kesiyor mu? Kafayı tamamen
oraya geleceğim. Şimdi eğitimli kasap aldı. İşte hızlıca banttan akıyor hayvanlar. Ayaklarından asılı. Yan yana durmuş 4-5 tane kasap. 3-4 tane kasap. Önlerinden geçerken Bismillah diyerek kesiyor. Kafasını tutuyor. Tam boynundan şöyle 2 damar. Nefes borusu ve yemek borusu. 4 tane damar diye geçiyor. 4 damarın 4'ünün kesilmesi lazım. Ama kafanın kopmaması lazım. Kafayı bilerek kopartırsa uygun değil. Hayvana mundar etmez. Ama burada tahrimen mekruh bir durum var. Kerahet var. Buna evet denmiyor. Bunun yapılmamasını istiyoruz. Bilerek yapmayın diyoruz. Bilmeyerek yapılırsa da bilmeyerek yapılan hatalardan zaten sorumlu değiliz. Tövbe edeceğiz diyoruz. Bunu eğitimde bahsediyoruz zaten. Bunun atladığını diğeri kesiyor. Diğerinin atladığını diğeri kesiyor. En sonda da bir kontrolcü kasap bulunur. İşte 2 tane, 3 tane, 5 tane sonunda hepsinin kaçırdığını kontrolcü kasap en sonda mutlaka kaçırmadan kesmesi gerekiyor. Sonra kesimden sonra hayvan 2,5 dakika minimum kan akıtma havuzlarında dolanıyor. İyice kan akıyor, boşalıyor. Hayvan ölüyor. Hayvan ölmeme ihtimaline binaen ya da arada kesilmeyen hayvan olma ihtimaline binaen bunun sonunda mutlaka bir tane daha kontrolcü personel. Eli bıçaksız kontrolcü personel gelen tavuklara bakıyor. Kesilmemiş var mı? Ölmemiş var mı? Sadece ayıklıyor, hattan çıkartıyor varsa. Amaç ne? Birazdan sıcak odaya girecek ya da sıcak suya girecek. Bu hayvan sıcak suya girerek boğularak ölmesin. Burası da kritik bir nokta. Gerçi burada tüketime gidecek bir şey olmaz. Yani bir kesilmemiş bir hayvan gelse, sıcak suya girse tüy yumuşatma için çıktığında mosmor çıkıyor zaten. Belli, kan akmamış, ayıklanabiliyor. Ama biz bunu da istemiyoruz. Hayvanlara eziyet çektirmemek adına. Bu prosesten sonra tüy yumuşatmak için, tüylerin kolay yolunması için tüy yumuşatma prosesine giriyor. Ya bu sıcak su ya da sıcak hava oluyor. İki tane firmamız şu an bunu sıcak havayla yapıyor. Diğerleri sıcak suya daldırma suretiyle. İşte burada hayvanın necis olma ihtimali var. Sıcak havada da bu ihtimal var. Az, hı-hı, ama sıcak suda daha fazla var. Şimdi fıkıhta diyor ki, fıkıh kitaplarında geçiyor eski kadim kitaplarımızda. Hayvanın içindeki pislik temizlenmeden, çıkarılmadan kaynar suya girse hayvan yenir mi? Tavuk. Hı-hı. El cevap yenmez, necis olur diye geçiyor. Şimdi biz bunu fıkıhçılarla konuşurken hayvan necis olur diyor. Yani maddi bir pislik var. Maddi, hı-hı, bir kirlilik var. Hades olur demiyor mesela. Evet. Manevi bir kirlilik yok. Araştırmalarımız sonucunda bu necasetin iki türlü olma ihtimalini ortaya koyduk. Üçüncü yok. Yani bizim tefekkürlerimiz, araştırmalarımız, hı-hı, iki tane risk olduğu, risk faktörü olduğunu ortaya koyduk. Birincisi, hayvanın dış tabakasında, derisinin üzerinde epidermis tabaka vardır. Hı-hı. Bütün hayvanlarda var bu. Ölü tabaka diye geçer. Bu epidermis tabaka eğer zarar görür, hı-hı, zarar görür ve gözenekler açılırsa, gözeneklerin içerisinden pis su girişi olur. Ama bu pis su ne kadar girdi, nereye kadar nüfuz etti, etine ne kadar sirayet etti bu bilinmez. Bu bilinmeyeceği için fıkıh kitabı demiştir ki necis oldu. Hmm. Ya da sen bu hayvan canlıyken 42 derece. Bizden daha sıcak bu hayvanlar. Hmm. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın yaratılış proseslerinde bu hayvan bağırsağı 42 dereceye dayanabiliyor. Ama 42 dereceden ısınırsa, daha fazla olursa demek ki bu bağırsak dayanmayabilir. Hı hı. Bu bilgi ışığında diyoruz ki hayvanı sıcak suya sokacaksan, kaynar suya girerse bu sıcaklık artar, iç sıcaklık 45-50'lere falan çıkar, bağırsak patlar. Bağırsak patlayınca oradan necaset bulaşır etine.
İçeriden bulaşır.
İçeriden bulaşır. Hı hı. Yani ya dışarıdan bulaşır ya içeriden bulaşır. Başka yerden bulaşma ihtimali yok. Öyleyse içeriden bulaşma ihtimaliyle dışarıdan bulaşma ihtimalini kesersen bu hayvan necis olmaz. Mantığıyla dedik, hı hı, ki bu hayvan 42 dereceye dayanıklı bir halde yaratılmışsa, bu hayvan kesildikten sonra kan akıtma esnasında 2,5-3 dakika gezerken hayvan kanı boşaldı ve soğudu. Soğuduktan sonra sıcak odaya ya da suya girsin, ama ne kadar sürede girsin ki hayvan bu sıcak sudan çıktığında iç sıcaklığını tekrar ölçtüğümüzde 42 dereceyi geçmesin ki bağırsak patlamasın. Bu birinci kritik nokta. İkinci kritik nokta da bu epidermisin yapısı nasıl? Bu epidermisin zarar gördüğü sıcaklık ne? Ve, hı-hı, süre ne? Bunun tespitini yaptık. 56,5 derecede 40 saniye, 45 saniye durduğunda epidermis zarar görüyor ve hayvanın epidermisi sıyrılıyor, porlar açılmaya başlıyor. Hı-hı. O zaman dedik ki 56,5 dereceye 2,5 derece tolerans koyuyoruz. Maksimum derece 54 olacak. Hı-hı. Ve bu 54 derecelik suda ne kadar dakika kalsın, çıksın, çıkınca ölçelim, 42 derecelik iç sıcaklık değişmesin. Bu süreyi de bulduk, 3,5 dakika yaptı.
Hmm.
Yani 54 derecede maksimum, 3,5 dakikalık süre zarfında bu hayvan tekrar sıcak suya soğuduktan sonra, hmm, o kan akıtmadan sonra girsin, çıksın, aldığımızda ne epidermis zarar görüyor, ne de iç sıcaklık 42'yi aşmadığı için bağırsak patlamıyor ve necis olma ihtimalleri ortadan kalkmış oluyor. Bu uzun zaman çalışmanın sonucunda ortaya çıkarttığımız bir veri. Bu usulle de hayvanların ister sıcak suya daldırmada, ister sıcak odaya daldırmada bu usule riayet edildiği takdirde necis olma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Bir de bütün bu sistemi izleyecek kamera sistemi şarttır diyoruz. GİMDES şartları arasında kamera kuracaksınız. Biz bu kameradan elle kesim yapıldığının her zaman teyidini yapabileceğiz. İstediğimiz zaman GİMDES merkezinden gece veya gündüz fark etmeksizin izleyebileceğiz. Hı hı. Çünkü makine kurmak, elle kesim haricinde makine kurmak 20 dakika, kaldırmak 20 dakika. Bizi çok kolay kandırırlar. Ki ilk başlarda bir iki defa kandırıldık. Hı hı. Kandırıldıktan sonra bu tedbiri zaten uygulamaya aldık. Dünyada hiçbir kurum kamera sistemini bizim gibi şart koşmamıştır.
Süremizin sonuna geldik hocam. Burada çok hızlıca eklemek istediğiniz bir şey var mı son aşamada?
Yani kesim usullerindeki kritik noktalar bunlar.
En önemli meseleleri zaten söylemiş
olduk. Hı-hı. Eksik olan bir şey varsa, izleyicilerden sorular gelirse yine alabiliriz. Bütün tabii bu sistem hijyenik ortamda, hı-hı, hijyenik şartlar içerisinde yapılması lazım. Bu sadece bütün ve parça piliç tabirini içeren bir uygulamaydı. Hı-hı. Daha katkılara falan girmedik. Yani sosis, salam, tavuk, nugget, kordon bleu, şinitsel, bunlarda bir sürü katkılar var. Bunları zaman zaman yine konuşuruz. Hı-hı. Biz sadece burada bütün piliç ve kanat, but, baget,
ve
göğüs,
pirinçin yetişmesindeki parça pirinç aşamasına.
Bütün parça pirinç ya da tavuk tabirini açıklamış olduk. Hı-hı. Bütün bu noktalar kontrol altına alınmadığı sürece tavuk şüpheli bir gıdadır.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam. Allah ben razı olsun. Ederim. Tavuk konusunda yarım saatte bütün bir prosesi bu kadar detaylıca anlattığımız bir program olması hasebiyle çok güzel bir program oldu. Ben çok istifade ettim. Allah razı olsun.
Estağfurullah.
Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.